Sokaklar henüz boştu. Levin, Sicherbaskilerin evine doğru yürüdü. Ana kapı kapalıydı ve herkes uyuyordu. Geri döndü, tekrar odasına geldi ve kahve istedi. Gündüz ışığı artık Yegor değildi. Kahvesini getirdi. Levin sohbet etmek istedi ama ışığı çağırdılar, o da gitti. Levin kahveden bir yudum içmeyi ve çöreği ağzına atmayı denedi ama ağzı çöreği ne yapacağını kesinlikle bilmiyordu. Levin çöreği ağzından çıkardı. Paltosunu giydi ve tekrar dolaşmaya çıktı. Sicherbaskilerin kapısına ikinci kez geldiğinde saat 10 olmuştu. Evdekiler yeni kalkmıştı ve aşçı erzak almaya gidiyordu. En azından 2 saat daha oyalanmak gerekiyordu. Levin bütün geceyi ve sabahı tamamen bilinçsiz geçirmişti ve kendini maddi hayat koşullarının son derece dışında hissediyordu. Bütün bir gün yemek yememiş, 2 gece uyumamış, birkaç saatini ayazda soyunuk olarak geçirmişti ve kendini sadece her zamankinden daha dinç, daha sağlıklı hissetmekle kalmıyor, aynı zamanda bedeninden son derece bağımsız da hissediyordu. Kasları çaba harcamadan hareket ediyordu ve her şeyi yapabileceğini hissediyordu. Gerekirse havaya uçabileceğinden, evi köşesinden tutup itebileceğinden emindi. Kalan zamanı durmadan saatine göz atarak ve etrafına bakınarak sokaklarda geçirdi. İşte o sırada sonradan bir daha hiç görmeyeceği bir şey gördü. Özellikle okula giden çocuklar, çatıdan kaldırıma uçan mavimsi kır güvercinleri ve görünmeyen bir elin ortaya koyduğu üzerine un dökülmüş küçük francalalar onu çok duygulandırdı. Bu francalalar, güvercinler ve 2 erkek çocuk başka bir dünyanın varlıklarıydı. Her şey bir anda olmuştu. Çocuklardan biri güvercine doğru koşmuş ve gülümseyerek Levin'e bakmıştı. Güvercin kanatlarını çırpmış ve güneşte havada titreşen kar tozları arasında parlayarak havalanmış, küçük bir pencereden taze ekmek kokusu gelmiş ve francalalar ortaya çıkmıştı. Bunların hepsi bir arada öylesine alışılmamış bir güzellikteydi ki Levin sevinçten gülmeye ve ağlamaya başlamıştı. Gazetli sokağında ve Kislovka'da büyük bir daire çizdikten sonra yine otele döndü ve saati önüne koyup 12 olmasını bekleyerek oturdu. Yan odada makinelerle ve aldatmayla ilgili bir şeyler konuşuyorlardı ve sabah öksürükleri duyuluyordu. Akrebin 12'ye yaklaştığını bilmiyorlardı. Akrep 12'ye geldi. Levin kapının önüne çıktı. Arabacılar herhalde her şeyi biliyordu. Aralarında tartışarak ve hizmet etmeyi teklif ederek mutlu yüzleriyle Levin'in çevresini sardılar. Diğer arabacıları gücendirmemeye çalışarak ve diğerlerine de binme sözü vererek bir araba tuttu ve Sicherbaskilere gitmesini söyledi. Arabacı kaftanının içinden dışarı çıkmış, dolgun, güçlü, kırmızı boynunu gergin bir şekilde saran beyaz gömlek yakasıyla çok hoştu. Bu arabacının kızağı o kadar yüksek ve rahattı ki Levin daha sonra böyle bir kızağa hiç binemeyeceğini düşündü. Atı da iyiydi ve koşmaya çalışıyor ama yerinden oynamıyordu. Arabacı Sicherbaskilerin evini biliyordu. Müşterisine saygılı davranarak kollarını göğsünde birleştirdi ve hop diye atı kapının önünde durdurdu. Sicherbaskilerin kapıcısı galiba her şeyi biliyordu. Gözlerinin gülümsemesinden ve "Çoktandır gelmediniz Konstantin Dimitriç" demesinden belliydi. Sadece her şeyi bilmekle kalmıyor, aynı zamanda seviniyor ve sevincini saklamak için çaba harcıyordu. Kapıcının yaşlı, sevimli gözlerine bakan Levin, içindeki mutlulukta yeni bir şey daha fark etti. Kalktılar mı? Buyurun efendim. Levin, şapkasını almak için geri dönmek istediğinde gülümseyerek, "Burada bırakın," dedi. Bunun da bir anlamı vardı. "Kime haber vermemi emredersiniz?" diye sordu uşak. Uşak hem genç hem de yeni uşaklardan şık giyimli biri olsa da çok iyi bir adamdı ve o da her şeyi anlıyordu. Levin, "Prenses, prense, genç prensese," dedi. İlk gördüğü kişi Matmazel Linon'du. Salondan geçiyordu. Bukleleri de, yüzü de parlıyordu. Levin onunla konuşmaya başlar başlamaz kapının ardından bir elbise hışırtısı işitildi. Matmazel Linon, Levin'in gözlerinden hemen silindi ve mutluluğuna yakın olmanın sevinçli korkusu sardı Levin'i. Matmazel Linon acele ediyordu. Onu bırakıp öbür kapıya yöneldi. Matmazel çıkar çıkmaz parkelerin üstünde hızlı hızlı yürüyen hafif ayakların sesi duyuldu ve Levin'in mutluluğu, hayatı, kendisi, kendisinden de daha iyi birisi, bu kadar uzun zamandır aradığı ve istediği şey hızlı hızlı ona doğru yaklaştı. Kitty yürümüyor, sanki görünmeyen bir güç tarafından ona getiriliyordu. Levin sadece onun parlak, dürüst, kendisinin de yüreğini dolduran aşk sevincinden ürkmüş gözlerini görüyordu. Bu gözler aşk ışığıyla Levin'in gözlerini kamaştırarak yaklaştıkça yaklaşıyordu. Tam yanında ona değerek durdu. Elleri havaya kalktı ve Levin'in omuzlarına kondu. Kitty yapabildiği her şeyi yapmış, ona koşmuş, korkarak ve sevinerek tümüyle kendini ona vermişti. Levin Kitty'ye sarıldı ve öpücüğünü arayan dudaklarıyla kendi dudaklarını birleştirdi. Kitty de bütün gece uyumamıştı ve sabahtan beri onu bekliyordu. Annesiyle babası tartışmasız bir şekilde anlaşmış ve Kitty'nin mutluluğu onları mutlu etmişti. Kitty onu bekliyordu. Kendisinin ve Levin'in mutluluğunu ilk kendisi söylemek istiyordu ona. Levin'i yalnız karşılamaya hazırlanmış ve bu düşünceden hem sevinç duymuş, hem ürkmüş, hem utanmış, hem de ne yapacağını bilememişti. Levin'in ayak seslerini ve sesini duymuş, kapının arkasında Matmazel Linon'un gitmesini beklemişti. Matmazel Linon gitmişti. Nasıl ve ne olduğunu düşünmeden, kendi kendisine sormadan Levin'in yanına gelmiş ve deminki hareketi yapmıştı. Levin'in elini tutup, "Annemin yanına gidelim," dedi. Levin uzun süre hiçbir şey diyemedi. Bunun nedeni bir sözle duygularının yüceliğini bozmaktan korkmasından çok bir şey söylemek istediği her defasında sözcüklerin yerine mutluluk gözyaşlarının kopmak üzere olduğunu hissetmişseydi. Kitty'nin elini tutup öptü. Sonunda boğuk bir sesle "Gerçek mi bu?" dedi. "Senin beni sevdiğine inanamıyorum." Kitty bu sen sözüne ve Levin'in kendisine bakışındaki ürkekliğe gülümsedi. "Evet," dedi Kitty, ciddi ve ağır bir şekilde. "Öyle mutluyum ki." Levin'in elini bırakmaksızın konuk odasına girdi. Onları görünce prensesin soluğu sıklaştı. Hemen ağlamaya, sonra da gülmeye başladı. Ve Levin'in beklemediği kadar canlı adımlarla yanlarına koşup, Levin'in başına sarılarak onu öptü. Gözyaşlarıyla yanaklarını ıslattı. "Her şey oldu bitti demek. Çok sevindim. Onu sev. Çok mutluyum. Kitty." Yaşlı prenses ilgisiz görünmeye çalışarak "İşi çabuk hallettiniz," dedi. Ama Levin prensin gözlerinin kendisiyle konuştuğu sırada ıslak olduğunu fark etti. Levin'in elini tutup onu kendisine doğru çekerken "Uzun zamandır hep bunu istiyordum," dedi. Daha bu havai kızın aklına esip "Baba," diye bağırdı Kitty ve elleriyle babasının ağzını kapattı. "Tamam, söylemeyeceğim," dedi prens. "Ben çok ahne budalayım." Prens Kitty'ye sarıldı, yüzünü, elini, sonra yine yüzünü öptü ve haç çıkararak onu kutsadı. Kitty'nin babasının tombul elini uzun uzun tatlı tatlı öpüşüne baktığı sırada daha önce yabancı olan bu yaşlı prense karşı yeni bir sevgi sarmıştı Levin'i. Prenses koltukta sessizce oturmuş gülümsüyordu. Prens de onun yanına oturmuştu. Kitty babasının koltuğunun yanında hala elini tutarak ayakta duruyordu. Herkes susuyordu. İlk defa prenses her şeyi söze döktü. Bütün düşünceleri ve duyguları hayat konularına çevirdi. İlk anda bu, hepsine de aynı şekilde garip ve can yakıcı geldi. Ne zaman olacak? Duasını yapmak ve ilan etmek gerek. Düğün ne zaman olacak? Sen ne diyorsun Alexander? Yaşlı prens Levin'i göstererek işte o dedi. Bu işin en önemli kişisi o. Ne zaman? Dedi Levin kızararak. Yarın. Bana sorarsanız bence bugün duasını yapalım, yarın da düğünü. Bırak saçmalamayı Monşer. O zaman bir hafta sonra. Delirmiş sanki. Olmaz mı, neden? Bu aceleciliğe sevinçle gülümseyen prenses ama insaf et dedi. Ya çeyiz ne olacak? Çeyiz ve bütün bunlar olacak mı diye düşündü Levin korkuyla. Bununla birlikte çeyiz, söz duası, bütün bunlar benim mutluluğumu bozabilir mi? Hiçbir şey bozamaz. Kitty'ye baktı ve çeyiz düşüncesinin onu zerre kadar incitmediğini fark etti. Demek ki gerekli diye düşündü. Aslında ben bir şey bilmiyorum. Sadece isteğimi söyledim dedi özür dileyerek. Öyleyse biz karar verelim. Şimdi Söz duasını yapabilir ve ilan edebiliriz. Bu şekilde olur. Prenses kocasına yaklaştı ve onu öptü. Gitmek istedi. Fakat prens karısını durdurdu, sarıldı. Genç bir aşık gibi gülümseyerek onu birkaç kez öptü. İhtiyarlar anlaşılan bir anlığına şaşırmışlardı. Ve onlar mı yeniden aşık olmuşlardı yoksa kızları mı pek iyi bilmiyorlardı. Prensle prenses çıktıktan sonra Levin nişanlısının yanına geldi ve elini tuttu. Artık kendisine hakim olabiliyor, konuşabiliyordu. Kitty'ye söylemesi gereken pek çok şeyi vardı ama söylemesi gerekenlerden çok farklı şeyler söyledi. Bunun böyle olacağını nasıl da biliyordum. Hiçbir zaman umutlanmadım ama içimden her zaman emindim, dedi Levin. Alnıma böyle yazıldığına inanıyorum. Ya ben, dedi Kitty, o zaman bile durdu ve dürüst gözleriyle Levin'e kararlı bir şekilde bakarak devam etti. Mutluluğu elimle itip kendimden uzaklaştırdığım o zaman bile ben hep sizi sevdim ama kendimi kaptırmıştım. Söylemek zorundayım. Bunu unutabilir misiniz? Belki böylesi daha iyi oldu. Siz beni pek çok konuda affetmelisiniz. Size söylemek zorunda olduğum. Bu onun Kitty'ye söylemeye karar verdiği şeylerden biriydi. Daha ilk günden ona iki şey söylemeye karar vermişti. Biri kendisinin Kitty kadar temiz olmadığı ve öbürü dinsiz olduğuydu. Bu acı veren bir şeydi ama her ikisini de söylemek zorunda olduğunu düşünüyordu. Hayır, şimdi değil, sonra, dedi Levin. İyi, sonra olsun ama mutlaka söyleyin. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Her şeyi bilmem gerek. Şimdi bu konu kapandı. Levin sözünü şöyle bitirdi. Nasıl olursam olayım beni kabul edeceğiniz, benden yüz çevirmeyeceğiniz anlamında mı kapandı konu? Evet, öyle. Yapmacık olsa da tatlı bir gülümsemeyle sevgili öğrencisini kutlamaya gelen Mademoiselle Linon tarafından konuşmaları kesildi. O daha çıkmadan hizmetçiler kutlamaya geldi. Sonra akrabalar geldi ve Levin'in düğünün ertesi gününe dek içinden çıkamadığı mutlu bir karışıklık başladı. Levin sürekli olarak kendisini rahatsız ve sıkıntılı hissediyordu ama mutluluk gerilimi gittikçe artıyordu. Sürekli olarak kendisinden bilmediği pek çok şey istendiğini hissediyordu ve söylenen her şeyi yapıyordu. Bunların hepsi ona mutluluk veriyordu. Nişanlılığın başkalarınkine benzer bir yanı olmadığını, alışılmış nişanlılık koşullarının onun özel mutluluğunu bozacağını düşünüyordu. Ancak sonuçta o da başkalarının yaptığını yapıyordu ve mutluluğu sadece artıyor, daha özel, benzeri olmayan bir hal alıyordu. Mademoiselle Linon, "Şimdi şekerleme yiyeceğiz," diyordu ve Levin şekerleme almaya gidiyordu. "Çok sevindim," demişti Sviazki. "Çiçekleri Fomin'den almanızı tavsiye ederim." "Gerekli mi?" demiş ve Fomin'e yollanmıştı. Abiyi ona masrafların çok olacağını, armağanlar alması gerektiğini, bunun için borç alması gerektiğini söylüyordu. "Armağan gerekir mi?" diyor ve mücevherci Fulde'ye koşuyordu. Şekerci de, Fonin de, Fulde de kendisini beklediklerini, onu görmekten memnun olduklarını ve bugünlerde karşılaştığı herkes gibi mutluluğuna sevindiklerini görüyordu. Herkesin onu sevmekle kalmayıp aynı zamanda daha önce yakınlık göstermeyen, soğuk ve ilgisiz davranan herkesin hayran olarak her konuda ona boyun eğmeleri, duygularına saygı göstermeleri ve nişanlısı mükemmelin ötesinde bir insan olduğu için dünyanın en mutlu insanı olduğu yolundaki inancını paylaşmaları olağanüstü bir şeydi. Kitty de aynı şeyi hissediyordu. Kontes Nordson onun için daha iyi bir kısmet dilediğini ima ettiğinde öyle kızmış, dünyada Levin'den daha iyi hiçbir şey olmadığını öyle inandırıcı bir şekilde kanıtlamıştı ki Kontes Nordson bunu kabul etmek zorunda kalmıştı ve Kitty'nin yanında artık Levin'i yüzünde bir hayranlık gülümsemesi olmadan karşılamıyordu. Levin'in söz verdiği açıklama o günlerin tek üzücü olayıydı. Yaşlı prense akıl danıştı ve onun iznini aldıktan sonra günlüğünü Kitty'ye verdi. Günlükte kendisine acı veren şeyleri dile getirmişti ve bu günlüğü müstakbel nişanlısını göz önünde bulundurarak yazmıştı. Ona acı veren iki şey vardı. Geçmişinin temiz olmaması ve Tanrı'ya inanmaması. İnançsızlık itirafı fark edilmeden geçmişti. Kitty dindar bir insandı ve dinin gerçeklerinden hiçbir zaman kuşku duymazdı. Ama Levi'nin bu görünürdeki dinsizliği onu zerre kadar ilgilendirmedi. Levi'nin ruhunu sevgisinin aracılığıyla biliyordu. Onun ruhunda görmek istediği şeyi görüyordu. Böyle bir ruh halinin dinsizlik olarak adlandırılması ise onu ilgilendirmiyordu. Diğer itiraf ise onu acı acı ağlattı. Levin günlüğünü ona bir iç mücadeleden sonra vermişti. İkisinin arasında bir sır olamayacağını ve olmaması gerektiğini biliyordu. Bu yüzden böyle olması gerektiğine karar vermişti. Fakat bunun nasıl bir etki yapabileceğini bilememiş, kendisini onun yerine koyamamıştı. Ancak bu akşam tiyatrodan önce onlara gittiğinde Kitty'nin odasına girip kendisinin neden olduğu düzeltilmesi olanaksız acı yüzünden ağlamış, mutsuz, zavallı ve sevimli yüzünü görünce kendi yüz kızartıcı geçmişiyle Kitty'nin saflığını birbirinden ayıran uçurumu anlamış ve yaptığı şeyden dehşete kapılmıştı. Kitty önündeki masanın üstünde duran defterleri iterek "Alın alın bu korkunç defterleri," dedi. "Neden verdiniz onları bana?" Levi'nin umutsuzluğa kapılmış yüzüne acıyarak bakıp "Hayır, yine de daha iyi oldu," diye ekledi. "Ama korkunç, korkunç bu." Levin başını eğdi ve sustu. Hiçbir şey söyleyemiyordu. "Beni bağışlamıyorsunuz," diye fısıldadı Levin. "Hayır, bağışladım ama bu korkunç." Ancak Levin'in mutluluğu o kadar büyüktü ki bu itiraf keyfini kaçırmamış, sadece ona yeni bir renk katmıştı. Kitty onu affetmişti ama o günden sonra kendisini Kitty'ye daha az layık görmüş, Kitty'nin karşısında ahlaki bakımdan başı daha önce eğilmiş ve hak etmediği mutluluğuna daha fazla değer vermişti. Alexey Alexandrovich yemek sırasında ve yemekten sonra yapılan konuşmalardan kalan izlenimleri elinde olmadan belleğinde tek tek gözden geçirerek yalnız başına kaldığı otel odasına geri dönüyordu. Darya Alexandrovna'nın bağışlama konusundaki sözleri Alexey Alexandrovich'in sadece canını sıkmıştı. Kendi olayına Hristiyanlık kuralının uygulanması ya da uygulanmaması hakkında kolayca konuşulamayacak son derece zor bir sorundu ve bu sorun Alexey Alexandrovich tarafından uzun bir zaman önce olumsuz bir karara bağlanmıştı. Söylenen bütün sözlerden belleğini en çok işleyen iyi yürekli budala Trotsky'nin erkekçe davranmış, düelloya çağırmış ve öldürmüş sözleriydi. Nezaket gereği bir şey söylemeseler de besbelli ki herkes bunu onaylıyordu. Alexey Alexandrovich, "Zaten bu konu kapandı. Bununla ilgili düşünecek bir şey yok," dedi kendi kendine. Yalnızca birkaç gün sonra yapacağı yolculuğu ve teftiş meselesini düşünerek odasına girdi. Peşinden gelen kapıcıya uşağının nerede olduğunu sordu. Kapıcı, uşağın biraz önce çıktığını söyledi. Alexey Alexandrovich kendisine çay getirmelerini emretti. Masasına geçip oturdu ve eline içkisini alıp yolculuğu sırasında izleyeceği yolu belirlemeye koyuldu. Geri dönmüş olan uşak odaya girerken "İki telgraf var," dedi. "Özür dilerim ekselansları, biraz önce çıkmıştım." Alexey Alexandrovich telgrafları alıp açtı. Birinci telgraf Karenin'in geçmek istediği yere Stremov'un atanmasıyla ilgili bir haberdi. Alexey Alexandrovich telgrafı fırlatıp attı ve kıpkırmızı kesilip ayağa kalktı. Odada dolaşmaya başladı. Bu yeri elde edemediğine, onu atlatmış olmalarına canı sıkılmakla kalmamış, aynı zamanda o geveze, laf ebesi Stremov'un bu görev için herhangi birinden daha az yetenekli olduğunu görmemelerine şaşmıştı. Bu atamayla kendilerini, kendi prestijlerini mahvettiklerini nasıl da görmüyorlardı. İkinci telgrafı hınçla açarken "Bu cins bir şey daha," dedi kendi kendine. Telgraf karısındandı. Karısının mavi kalemle attığı imza Anna ilk gözüne çarpan şeydi. "Ölüyorum. Gelmeni rica ediyorum. Yalvarıyorum. Beni affedersen daha kolay öleceğim," sözlerini okudu. Nefretle gülümsedi ve telgrafı fırlatıp attı. İlk andaki kanısına göre bunda bir aldatmaca, bir kurnazlık olduğundan hiç kuşku yoktu. Kalkışmayacağı sahtekarlık yoktur onun. Doğum yapacak, belki bir doğum hastalığıdır. Peki ama amaçları ne? Bebeği yasallaştırıp beni lekelemek ve boşanmayı engellemek, diye düşündü. Ama telgrafta "ölüyorum" diyordu. Telgrafı yeniden okudu. Telgrafta söylenen şeyin açık anlamı bir anda onu şaşırtmıştı. Ya doğruysa, dedi kendi kendine. Acılar içinde ölümü beklerken içtenlikle nedamet getireceği doğruysa ve ben bunun bir aldatmaca olduğunu düşünerek gitmeyi reddedersem, bu sadece acımasız bir şey olmakla, herkesin beni ayıplamasına yol açmakla kalmaz, aynı zamanda benim açımdan da aptalca bir şey olur. Piotr, arabayı çağırt, Petersburg'a gideceğim, dedi uşağa. Alexey, Petersburg'a gitmeye ve karısını görmeye karar vermişti. Eğer hastalığı bir numaraysa hiçbir şey söylemeyecek ve çekip gidecekti. Eğer gerçekten hastaysa, ölüm döşeğindeyse ve ölmeden önce Alexey'i görmek istiyorsa, o zaman ölmeden yetişebilirse onu bağışlayacak, çok geç kalmış olursa da son görevini yerine getirecekti. Ne yapması gerektiğini yol boyunca daha fazla düşünmedi. Alexey, trende geçirdiği gecenin verdiği yorgunluk ve kirlilik duygusuyla Petersburg'un erken sabah sesinde bomboş Nevski Caddesi'nden arabayla geçiyor ve kendisini neyin beklediğini düşünmeksizin önüne bakıyordu. Bunu düşünemiyordu. Çünkü neler olacağını tasavvur ederken karısının ölümüyle içinde bulunduğu zorlukların bir anda çözümleneceği varsayımını kafasından atamıyordu. Ekmekçiler, gece arabacıları, kaldırımları süpüren kapıcılar gözüne bir görünüp kayboluyordu. Bütün bunları kendisini bekleyen, istemeye cesaret edemediği ama yine de istediği şeyle ilgili düşünceyi içinde susturmaya çalışarak seyrediyordu. Kapısının önüne yaklaştı. Kapıda kiralık bir araba ve arabacısı uyuklayan bir kupa arabası duruyordu. Alexey antreye girerken adeta beyninin uzak bir köşesinden çekip çıkarttığı bir karar aldı. Eğer bu bir numaraysa sakin bir küçümsemeyle çeker giderim. Eğer doğruysa nezaket kuralları ne gerektiriyorsa onu yaparım. Alexey daha zili çalmadan kapıcı kapıyı açmıştı. Kapıcı Petrov, diğer adıyla Kapitoniç, kravatsız, sırtında eski redingotu, ayaklarında terliklerle tuhaf bir görünüşe sahipti. Hanımefendinin nesi var? Dün selametle doğurdular efendim. Alexey Alexandrovich durdu, bembeyaz oldu. Karısının ölümünü ne kadar çok istediğini şimdi apaçık anlamıştı. Peki sağlığı nasıl? Corney üstünde sabah önlüğüyle merdivenden koşarak indi. Çok kötüler diye yanıtladı Corney. Dün konsültasyon yapıldı. Şimdi de doktor burada. Eşyaları al, dedi Alexey Alexandrovich ve ölüm umudunun yine de olduğu haberiyle bir parça rahatlayarak hole girdi. Askıda bir asker paltosu asılıydı. Alexey bunu fark etti ve sordu. Kim var? Doktor, ebe ve Kont Vronski. Alexey iç odalara geçti. Konuk odasında kimse yoktu. Alexey'in ayak sesleri üzerine Anna'nın odasından başında leylak rengi kurdeleli başlığıyla ebe çıktı. Alexey'in yanına geldi ve ölümün yakınlığının verdiği bir teklifsizlikle elinden tutup yatak odasına götürdü. Tanrı'ya şükür geldiniz. Sadece sizi sayıklıyor, dedi ebe. Yatak odasından doktorun buyurucu sesi duyuldu. Hemen buz getirin. Alexey karısının çalışma odasına geçti. Anna'nın yazı masasının başında alçak bir sandalyenin arkalığına yan dönmüş bir halde Vronski oturuyor, yüzünü elleriyle örtmüş ağlıyordu. Vronski doktorun sesiyle yerinden fırladı, ellerini yüzünden çekti ve Alexey'i gördü. Anna'nın kocasını görünce öyle şaşırdı ki bir yerlere kaybolmak istercesine başını omuzlarının arasına sokarak tekrar oturdu. Fakat kendini zorlayarak ayağa kalktı ve "O ölüyor," dedi. Doktorlar umut olmadığını söyledi. Tamamen emrinizdeyim ama burada kalmama izin verirseniz, bununla birlikte siz ne derseniz. Alexey Alexandrovich, Vronski'nin gözyaşlarını görünce başka insanların acı çeken görüntülerinin kendisinde yarattığı o ruhsal bozukluğun içinde kabardığını hissetti ve Vronski'nin sözlerini sonuna kadar dinlemeden yüzünü çevirip hızlı hızlı kapıya doğru yürüdü. Yatak odasından Anna'nın bir şeyler söyleyen sesi geliyordu. Anna'nın sesi neşeli, canlı, aşırı derecede kesin tonlamalarla doluydu. Alexey yatak odasına girdi, yatağa doğru yürüdü. Anna yüzünü ona doğru çevirmiş yatıyordu. Yanakları kızarmıştı, gözleri parlıyordu. Geceliğinin kolundan çıkan küçük beyaz elleri battaniyenin köşesini kıvırarak oynuyordu. Sanki sadece sağlıklı ve taze değil, aynı zamanda çok iyi bir ruh hali içinde gibi görünüyordu. Hızlı hızlı, çınlayan bir sesle ve olağanüstü doğru, heyecanlı tonlamalarla konuşuyordu. Çünkü Alexey Aleksandrovich'ten söz ediyorum. İkisinin de adının Alexey olması ne garip, ne korkunç bir yazgı değil mi? Alexey benim isteğimi geri çevirmezdi. Ben unuturdum, o bağışlardı. Peki neden gelmiyor o zaman? O iyi yüreklidir. İyi yürekli olduğunu kendisi bilmez. Tanrım ne büyük bir sıkıntı. Bana hemen su verin. Bu ona, küçük kızıma zarar verecek. Tamam, o zaman onu bir süt nineye verin. Ben razıyım. Hatta daha iyi olur. O gelecek. Bebeği görmek onu üzecek. Bebeği verin. Ebe Anna'nın dikkatini Alexey Aleksandroviç'e çekmeye çalışarak, Anna Arkadyevna, o geldi. İşte burada, diyordu. Ah ne saçma diye devam ediyordu Anna kocasını görmeksizin. Verin onu bana, kızımı verin. O daha gelmedi. Affetmeyeceğini söylüyorsunuz. Çünkü onu tanımıyorsunuz. Hiç kimse tanımadı. Bir tek ben tanıdım. Bana ağır gelen de bu oldu. Onun gözlerini tanımak gerekir. Seryoja'nın gözleriyle aynıdır. Bu yüzden bu gözlere bakamıyorum. Seryoja'nın öğle yemeğini verdiniz mi? Bilirim zaten. Her şeyi unuturlar. O olsa unutmazdı. Seryoja'yı köşedeki odaya geçirmek, Mariette'den onunla yatmasını rica etmek gerek. Anna birden büzüldü, sustu ve korkuyla, sanki yüzüne bir yumruk inmesini bekliyormuş, sanki kendisini savunuyormuş gibi ellerini yüzüne doğru kaldırdı. Kocasını gördü. Hayır, hayır diye tekrar konuşmaya başladı. Ben ondan korkmuyorum, ölümden korkuyorum. Alexey buraya gel. Zamanım kalmadığı için, yaşayacak çok az zamanım olduğu için acele ediyorum. Birazdan ateşim yükselecek ve artık hiçbir şey anlamayacağım. Şimdi anlıyorum, hem de her şeyi anlıyorum, her şeyi görüyorum. Alexey'in buruşuk yüzü acı çeken bir ifade aldı. Anna'nın elini tuttu ve bir şey demek istedi. Alexey Anna'ya her göz atışında daha önce hiçbir zaman görmediği bir dokunaklıkla ve hayranlık dolu bir tatlılıkla kendisine bakan gözlerini görüyordu. Bekle, sen bilmiyorsun. Durun, durun. Anna düşüncelerini toplamak istiyormuş gibi duruyordu. Evet diye tekrar başlıyordu. Evet, söylemek istediğim şey şu. Bana şaşırma. Ben hep aynıyım. Ama içimde başkası var. Ben ondan korkuyorum. Onu seven oydu. Ben hem senden nefret etmek istedim, hem de eski Anna'yı unutamadım. O ben değilim. Şu anda her şeyimle gerçeğim. Ölüyorum. Öleceğimi biliyorum. Ona sor. Ellerimin, ayaklarımın, parmaklarımın üstünde kilolarca ağırlık hissediyorum şu anda. Bak parmaklarım ne kadar büyük. Ama bunların hepsi yakında bitecek. Bir tek şey gerekli benim için. Beni affet. Tamamen affet. Ben korkunç biriyim. Ama dadı bana, o çilekeş Azize'nin, adı neydi onun, benden daha kötü olduğunu söyledi. Hem ben Roma'ya gideceğim. Orası bir inziva yeri. O zaman hiç kimseyi rahatsız etmemiş olacağım. Sadece Seryoja'yı ve küçük kızı alacağım. Hayır, sen affedemezsin biliyorum. Bunu bağışlamak olanaksız. Hayır, git. Sen çok iyi bir insansın. Bir eliyle Alexey'in alev alev yanan elini tutuyor, öbür eliyle de onu geri itiyordu. Alexey'in sinirleri giderek daha çok bozuluyordu ve artık bununla savaşmaktan vazgeçecek noktaya gelmişti. Birden ruhsal bozukluk olarak gördüğü şeyin tam tersine ona bir anda yeni, daha önce hiç hissetmediği bir mutluluk veren, mutlu bir ruh hali olduğunu hissetti. Hayatı boyunca uymak istediği Hristiyanlık yasasının ona düşmanlarını bağışlamasını ve sevmesini emrettiğini düşünmüyordu. Fakat ruhunu sevinçli bir duygu, düşmanlarını sevme ve onları bağışlama duygusu dolduruyordu. Diz çökmüştü ve başını Anna'nın geceliğinin içinden bile ateşiyle onu yakan elinin oynak yerine koymuş, bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Anna kocasının dazlak kafasına sarıldı, ona yaklaştı ve meydan okuyan bir gururla gözlerini yukarı kaldırdı. İşte o, biliyordum. Artık hepinize elveda. Yine onlar geldi, neden gitmiyorlar? Üstümden şu kürkleri alın. Doktor Anna'nın ellerini indirdi. Başını dikkatlice yastığa koydu ve omuzlarını örttü. Sırt üstü sakin sakin yatıyor ve parlayan bakışlarıyla önüne bakıyordu. Bir tek şeyi, benim için bağışlanmanın gerekli olduğunu, başka hiçbir şey istemediğimi unutma. O neden gelmiyor diye konuşmaya başladı. Kapıda duran Vronski'ye dönerek, "Yaklaş, yaklaş, ona elini ver." Vronski yatağın yanına geldi. Anna'yı görünce tekrar elleriyle yüzünü kapattı. "Aç yüzünü, ona bak. O bir azizdir," dedi Anna. "Hadi aç yüzünü," dedi bu kez öfkeyle. "Alexey, açın onun yüzünü. Onu görmek istiyorum." Alexey Vronski'nin ellerini tuttu. Acıdan ve utançtan, korkunç bir haldeki yüzünden çekti. "Ona elini uzat. Bağışla onu." Alexey Alexandrovich gözlerinden dökülen yaşları tutamayarak Vronski'ye elini uzattı. "Tanrı'ya şükür. Tanrı'ya şükür," dedi Anna. "Artık her şey hazır. Yalnız birazcık ayaklarımı uzatmalıyım. İşte böyle, çok güzel. Şu çiçekler ne kadar da zevksiz yapılmış. Menekşeye hiç benzemiyor," dedi duvar kağıtlarını göstererek. "Tanrım, bu ne zaman bitecek? Bana morfin verin. Doktor, bana morfin verin. Aman Tanrım." Ve yatakta çırpınmaya başladı.